Ayrım 7. Mailin Kara Ağaçları. Anatol Frans, sayfa 74. Bağların don olayından büyük zarar göreceğini önceden bildirdi. Bu bir olgudur. Aslında Vali Von Clavelen böyle şeylere gülüp geçer ve saçma bulurdu. Gel gelelim olgu sözcüğü kafasına takılmıştı. Charcot gibi hekimlerin hastanelerde yaptığı gözlemleri belli belirsiz anımsıyordu. Bu gözlemler olağanüstü yeteneklerle donanımlı hastalar üzerinde yapılmıştı. İki ruhlu yaşam ve isteri gibi tuhaf vakaları hatırlıyordu. Mademoiselle Danua'nın da hayli ilginç bir isterik olup olmadığını kendine soruyordu. Belki de deli doktorları bunu teşhis eder, şehir de ondan kurtulurdu. Şöyle düşündü. Bu kızın akıl hastanesine yatırılması için kendi yetkimi kullanabilirim. Zira bir insanın akıl hastalığına yakalanması kamu düzenini bozabilir. İnsanların güvenliğini tehlikeye sokabilir. Ama rejim düşmanları ciyak ciyak bağıracaklardır. Keyfi tutuklamalar yapmamdan ötürü avukat Leron'un beni suçlamaya kalkacağını şimdiden işitir gibi oluyorum. Bu entrikanın içinden sıyrılmak lazım. İl merkezinin rahipleri bu işe bulaştılar bile. Ne var ki bir Mademoiselle Danua'nın ortaya çıkıp da Azize Radojon'un ağzından her gün Cumhuriyet'in çamura sıvandığını inelemesi hoş görülemez. Üzücü uygulamalar yapıldı, onu biliyorum. Ulusu temsil bakımından bazı değişiklikler gerekiyor. Ama rejim hala çok güçlü Tanrı'ya şükür. Neden onu desteklemeyeyim? 10. Büyük Papaz Okulu Müdürü Raip Lantein ve Edebiyat Fakültesi Konferanslar Üstadı M. Berger'e yaz günlerinde adetleri olduğu gibi mailde bir sıraya oturup söyleşirlerdi. Her alanda karşıt duygular besliyorlardı. Karakter ve ruh bakımından son derece farklı insanlardı. Ama şehirdeki genel düşünceler ikisinin de ilgisini çekiyordu. İşte bu ilgi ikisini de birleştirirdi. Hava güzel olduğu zamanlar kara ağaçların altına dertleşiyorlar, biri bekarlığın sıkıntılarını, öbürü aile içi üzüntüleri birbirlerine anlatıp teselli buluyorlardı. Her ikisi de mesleki düşmanlarından ve kimse tarafından hoşlanılmamaktan şikayetçiydi. O gün henüz örtüsü açılmamış olan jandark anıtı oturdukları sıradan görünüyordu. Lapukel, jandark, şehirde bir gün gece yatısına kalmış, Gauss adında saygıdeğer bir hanımın konutunda ağırlanmış. Belediye 1890'da devletin de katkısıyla o günün anısına bir anıt yaptırmış. Bu anıtı yapanlar vatan evladı iki sanatçı, biri mimar, öteki heykeltıraş. Fransa'da Vienne Irmağı üzerinde bulunur. Burada üç şatonun 12. ve 14. yüzyıllar yıkıntıları dikkat çekicidir. Jeanne d'Arc bu şatolardan birinde 7. Charles ile buluşmuştu. Silahlı ve düşünceli bakire yüksek bir ayaklığın üzerinde dimdik duruyor. Anıtın açılış töreni önümüzdeki pazar günü yapılacaktı. Tören için Milli Eğitim Bakanı'nın gelmesi bekleniyordu. Onur nişanları ve akademik ödüller dağıtılacaktı. Maile gelen burjuvalar bronz figürü kapatan örtüyü ve taştan kaideyi seyrediyorlardı. Yabancılar bu kaidenin üstüne oturuyorlardı. Kara ağaçların altına barakalar kuran kahveciler, limonatacılar bez şeritlerin üzerinde şunları yazmışlardı. Hakiki Jeanne d'Arc birası, Lapukel kahvesi. Bu görünüm karşısında M. Berger'e, kurtarıcıyı onurlandırmak amacıyla yurttaşların böyle bir araya gelmelerini takdirle karşılamak gerektiğini söyledi. Konuşmasını sürdürerek, kentin arşivcisi Monsieur Mazur de olumlu bir iş yaptı diye ekledi. Önemli bir arşiv düzenledi. Sinon buluşmasını temsil eden ünlü tarihsel duvar halısının sanıldığı gibi 1430'da Almanya'da yapılmadığını ama aynı tarihte Flaman Fransası'nın bir atölyesinde üretildiğini kanıtladı. Arşiv sonuçlarını Vali Worms Clavelen'e sundu. O da bunların yurtsever özellikler taşıdığını, bu buluşu ortaya çıkarana Jean heykelinin önünde akademi madalyası verileceğini belirtti. Açılış töreninde valinin bu konuda bir konuşma yapacağı kesin. Gözlerini Bozkas'a doğru çevirerek Jeanne d'Arc'ın bir Alsace-Lorraine kızı olduğunu söyleyecek. Şaka yollu bu sözlere pek duyarlılık göstermeyen Raip Lantein hiç cevap vermedi ve ciddi tavrını korudu. Jandar kutlamalarının ilki olarak övgüye değer şeyler olduğunu düşünüyordu. Kendisi de 2 yıl önce La Pucelle adına Saint-Oxypierre'de bir övgü söylevi çekmiş, bu kadın kahramanın iyi bir Fransız ve iyi bir Hristiyan olduğunu belirtmişti. Bu bakımdan alay konusu olacak bir şey görmüyordu. Ne de olsa vatanı ve inancı onurlandıran bir törendi bu. Ancak bir şeye üzülüyordu. Kendisi de yurtsever ve Hristiyandı. Ne yazık ki ruhban sınıfında psikopos sıfatıyla birinci mevkiyi işgal etmiyordu. Fransız vatanının devamlılığını sağlayanlar dedi, ne krallar, ne cumhurbaşkanları, ne taşra yöneticileri, ne valiler, ne subaylar, ne de güncel rejimin memurlarıdır. O devamlılık psikoposluktan ileri geliyor. O psikoposluk ki Galyalıların ilk havarilerinden bugüne kadar aralıksız ömrünü sürdürmüştür. Ne değişmiş ne önemi azalmıştır. Söylemek gerekir ki Fransa tarihinde sapasağlam bir yapı taşı oluşturur. Psikoposların gücü manevi ve kalıcıdır. Kralların iktidarları meşru ama geçicidir. Doğuşlarından itibaren yıpranmaya başlarlar. Onların ömrü vatanın ömrüne bağlı değildir. Vatan ruhtur ve bütün içeriğini ahlaki ve dinsel bağ meydana getirir. Ruhban sınıfı bu kutlamalarda cisim olarak temsil edilmiyor ama ruh ve gerçeklik olarak mevcut. Jeanne d'Arc bizimdir. İnançsızlar onu bizden almak için boşuna uğraşıyorlar. May Berger'e, ancak bu alelade kızın bütün yurtseverlerce savunulan yurtseverliğin bir simgesi olması son derece doğal. May Lantaine, dinsiz bir vatanı size söylemiştim algılayamıyorum. Her yükümlülük Tanrı'dan gelir, yurttaşın yükümlülüğü de ötekiler gibi Tanrı'ya bağlıdır. Tanrı olmazsa bütün yükümlülükler geçersiz kalır. Ana yurdunu yabancıya karşı savunmak bir yükümlülük ve bir haksa, insanların sözüm ona bir hakkı olamaz bu. Tanrı iradesine uygun olmalıdır. Tanrısal iradeye uygunluk, Jahel ve Judith'in tarih kitaplarında dışa vurulmuştur. Makabbeler kitabında göklere çıkarılır. La Pucelle'in eylemlerinde açıkça görülür. M. Berger'e, demek böyle inanıyorsunuz Sayın Raif. Jeanne d'Arc Tanrı'nın misyonunu doğrudan yüklendi size göre. Ancak kolay kolay baş edilecek bir olgu değil bu. Çok sayıda zorluk var. İzin verin bunlardan bir tekini belirteyim. Çünkü inançlar sıralamasında geçerliliğini koruyor. Sesler ve görüntülere ilişkin bir olay. Domremy'de yaşayan köylü bir kadın o olaya tanık olmuş. Rivayete göre Azize Catherine, Jacques d'Arc'ın kızına gerçekten görünmüş. Yanında Aziz Michel ve Aziz Marguerite de varmış. Bu olaya inananlar sanırım epey rahatsız olacaklar. Çünkü Azize Catherine'in hiçbir zaman var olmadığı kanıtlanmış. Bu hikaye aslında çok kötü bir masaldan ibaretmiş. Üstelik hikayenin gerçek dışı olduğu da ta 17. yüzyılda kanıtlanmış. Hem de bunu kanıtlayan dinsiz değil. Sorbonne'dan Jean de Launay adında bilgin bir doktor. Toplum ahlakına saygılı, dindar bir adam. Öte yandan kiliseye o denli sadık biri olan ve makul düşünen Tillemont, Azize Catherine biyografisinin saçma bir masaldan ibaret olduğunu belirtmiş. Jeanne d'Arc seslerinin gökten geldiğine inananlar var. Bu gerçek onlara biraz sıkıcı gelmez mi Sayın Rahip? Melantin, Monsieur, ermişler listesi ne denli saygıdeğer olursa olsun inanç yasaları kadar geçerli olamaz. Doktor de Launay ve Tillemont örneğinde olduğu gibi Azize Catherine'in varlığından kuşku duyulabilir. Bana kalırsa bu denli aşırılığa kaçmam, mutlak bir olumsuzluğa karşı ılımlı yaklaşırım. Bu Azize'nin yaşam öyküsünün masalımsı efsanelerle dolu doğudan aktarıldığını biliyorum. Ama bu gibi yakıştırmaların sağlam bir temele dayandığını da biliyorum. Launay da Tillemont da yanılabilir. Azize Catherine'in hiçbir zaman var olmadığı kesin değil. Sonuçta tarihsel kanıt geçerli olsa bile buna karşılık teolojik kanıt da söz konusu. Bu Azize'nin görüntüleri psikopos tarafından mucize olarak kabul edilmiş, Papa da onları onaylamıştır. Nihayet mantıksal olarak bilimsel düşüncenin gerçekleri yerini ilahi düzenin gerçeklerine bırakmalıdır. Ancak şimdilik La Pucelle'in görüntüleri hakkında kilisenin görüşünü bilmiyoruz. Jeanne d'Arc azizler listesine kayıtlı değil. Onun için ya da onun tarafından meydana gelen mucizeler tartışma konusu olmuyor. Ne o mucizeleri doğruluyorum ne de inkar ediyorum. Tarihte bu olağanüstü kızın kolu Fransa'ya uzanan Tanrı'nın koludur. Yani Tanrı'nın insan olarak görünmesi. Gerçekte bu görüntü çok güçlü ve etkileyicidir. M. Berger'e, sizi yanlış anlamadıysam Sayın Rahip, Fierbois'un tuhaf serüvenini bir mucize olarak kabul etmezsiniz. Söylendiğine göre Jean, duvarda gizli bir kılıç bulunduğunu ona göstermiş. Sonra Lapukel, kendisinin de belirttiği gibi Lagny'de bir çocuğu diriltmiş. Bana sorarsanız, benim düşüncelerimi bilirsiniz, bu iki olguya doğal bir anlam veriyorum. O kılıcın bir adak sayıldığını ve bu amaçla kilisenin duvarına gömüldüğünü kabul ediyorum. Sonuçta gözle görünen bir olgu bu. Lapukel'in dirilttiği çocuğa gelince, tam vaftiz edilirken vaftiz su kabının içinde yeniden ölüyor. Ayrıca şunu da belirteyim. Domremy yakınlarında yaşayan Notre Dame de Avion'un özelliği ölü doğan bebekleri birkaç saatliğine yeniden canlandırmakmış. Sanırım Notre Dame de Avion, olayı Jeanne d'Arc'ın düşlerine pek yabancı sayılmaz. O da Lagny'de bir çocuğu dirilttiğine inanmıştı. Melantein, bu açıklamalarda bir hayli belirsizlik göze çarpıyor Monsieur. Onları kabul etmekten çok itiraf edeyim ki düşüncem olayın mucize tarafına daha ağır basıyor. Özellikle Azize Katrin'in kılıcı hakkındaki mucizeye. Zira yazılı metinler belirgin. Kılıç duvarın içindeydi ve onu bulmak için kazmak gerekti. Öte yandan bir bakirenin kabul gören duaları sonucunda Tanrı'nın vaftiz edilmeden ölen bir çocuğu hayata döndürmesi mümkün. M. Berger'e, Sayın Rahip, bir bakirenin kabul gören dualarından söz ediyorsunuz. Orta çağ inançlarına uygun olarak Jeanne d'Arc'ın bekaretinin bir erdem, özel bir güç olduğunu onaylıyor musunuz? Melantey, elbette, Tanrı bekareti hoş karşılar. İsa da bakirelerinin zaferiyle övünmüştür. Bir genç kız Attila ve Hunları geri püskürttü. Bir genç kız Orleans'ı kurtardı ve Reims'ın meşru kralını takdis etti. Rahibin bu sözlerini dinleyen M. Berger'e onları şöyle yorumladı. Tamam işte, Jeanne d'Arc uğur getiren bir varlıktı. Ama Rahip Lantey'in onu dinlemedi. Ayağa kalkarak Hristiyanlık bakımından dedi, Fransa misyonunu tamamlamadı. Öyle seziyorum ki Tanrı hala ulus kavramı üstünde duracak. Zira ulus herkesin ona sadık kaldığı ama aynı zamanda en çok ihanet edilen değerdir. M. Berger'e itiraz etti. İşte bakın, Kral 7. Charles zamanının uğursuz günlerindeki gibi dişi peygamberler ortaya çıkarıyor. Bizim şehrimizde bir tane göründü ama bereket versin ki Jacques d'Arc'ın kızının akrabaları tarafından deli olduğu kabul edilmişti. Mademoiselle Dansois da öz babası tarafından hizaya getirilecekti. Zaten talihinin açık ve uzun ömürlü olacağını sanmıyorum. Bizim vali Monsieur Worm Clavelin belirli bir terbiyeden yoksundur. Ama Baudricourt kadar budala değildir. Devlet başkanlarının iyi saatte olsunlara başvurma devri çoktan geride kaldı. Monsieur Félix Faure, günah çıkaran papazının ağzından Mademoiselle Dansois'ın öğütlerini dinlemez. Ancak şunu kabul etmelisiniz Sayın Rahip. Bernadette de Lourdes'un eylemi günümüzde Jeanne d'Arc'tan çok daha güçlüdür. Bernadette açlık çeken, çılgına dönmüş yüzlerce İngiliz'i bozguna uğrattı. Bu kadın çok sayıda Hristiyan hacıyı Pirenelerde bir dağa çıkardı. Milyarlarca insan o yürüyüşe katıldı. Ve saygıdeğer dostum, Monsieur Pierre Lafitte pozitif felsefe çağına girdiğimizi söylüyor. Bu bakımdan bana güvence veriyor. Rahip Lantin, Lord konusunda dedi, aşırı bilgiçlik taslamadan ve aşırı saflığa düşmeden şunu söylemek isterim. Kilise bu konuyu yeterince değerlendirmemiştir. Ama günümüzde nasıl siz materyalist felsefenin bozguna uğradığını görüyorsanız, ben de hacıların bolluğuna bakarak dinin zafer kazandığını görüyorum. 11. Hükümet düşmüştü. Vali Worm Clavelin bu olaya ne şaşırmış ne pişman olmuştu. Kendi açısından çok bozuk ve çok bozguncu olduğunu biliyordu. Hem tarım sektörünün hem büyük ticaretin ve hem de küçük tasarrufun işini bozması boşuna değildi. Pek güven vermiyordu. Nitekim yığınların mutlu kayıtsızlığını etkilememişti ama valinin de üzülerek gördüğü gibi masonluk üzerinde kötü etki bırakmıştı. Oysa 15 yıldır ildeki bütün siyasal yaşam masonlukla bütünleşmiş, onunla iç içeydi. Vali Worm Clavelen, şehirdeki mason localarını bürolara dönüştürmeyi becermiş ve kamusal hizmetleri görecek adayların aynı bürolardan atanmasını sağlamıştı. Ayrıca seçim işleri buradan görülüyor, bürolar hükümet tarafından kayırılıyordu. Böylesine geniş ve sonuç alıcı görevleri üstlenen ve oportunist oldukları kadar radikal olan localar bir araya gelerek ortak bir eylemde birleşiyorlar ve cumhuriyetçi bakışla uyumlu olarak çalışıyorlardı. Vali birilerinin hırsının ötekilerinin arzularıyla yumuşadığını gördükçe mutlu oluyor, localardan gelen bilgilere göre personel eksiğini tamamlıyordu. Bu personel, hepsi rejime bağlı senatörler, milletvekilleri, belediye danışmanları ve yol bakım görevlilerinden oluşuyordu. Böylece sosyalistler dışında bütün cumhuriyetçi gruplara cevap veren ve onları tatmin eden çeşitli ve ılımlı eğilimler bir araya gelmiş oluyordu. Vali Worm Clavelen bu bütünlüğü sağlamıştı. Gel gelelim bakanlığın düşmesi bütün bu mutlu uyumu bozmuş oluyordu. Aksilik bununla da kalmamış, Tarım veya Ticaret Bakanlığı'nda mı ne, çalışan bir bakanlık görevlisi şehirden geçerken birkaç saat il merkezinde kalmıştı. Bu adamın ahlaki ve felsefi bir nutuk atması ortalığı karıştırmaya yetmişti. Localar ikiye bölünmüş, biraderler birbirine düşmüştü. Saygıdeğer Nouvelle Alliance locasından ve Kültür Caddesi'nin saygıdeğer eczacısı vatandaş Mandar radikaldi. Saygıdeğer Saint Amit locasından ve Turnel'de bağcılık yapan M. Tricol oportunisti, M. Tricol radikal Mandar'ın karşısına dikilmişti. Worm Clavelen düşük hükümete iç düzeni nedeniyle de sitem ediyordu. Akademik nişanlar dağıtılırken tarım ödülleri bol keseden salt radikal sosyalistlere verilmişti. Böylece vali başkalarına verdiği vaatleri yerine getirememiş, bu avantajdan yoksun bırakılmıştır. Oysa yönetimini süslemek bakımından bu gibi uygulamalara ihtiyacı vardı. Odasında tek başına kaldığı zaman söylenip duruyordu. Benim güzel localarımı karıştırıp politika yaptıklarını sanıyorlar. O denli saygın nişanlarımı şehrin tasmalı köpeklerine takıyorlar. Ne biçim adam bunlar? Nitekim hükümetin düşüşünü öğrendiği zaman hiç üzülmemişti. Zaten tahmin ettiği bu değişiklikler onu hiç şaşırtmıyordu. Yönetim politikası bakanlar gider, bakanlık kalır düşüncesi üzerine kurulmuştu. Bir İçişleri Bakanı'na hararetli bir coşkuyla asla hizmet etmemeyi öğrenmişti. Birine aşırı derecede hoş görünmekten kaçınıyor ve iyi bir iş yapar görünmenin fırsatlarından sakınıyordu. Bu ılımlı tavrını bir bakanın hizmet süresi boyunca koruyor, aynı tavır o bakandan sonra gelenin sempatisini kazanmak bakımından onu güvence altına alıyordu. Vali Worm Clavelen ciddi bir yönetim sergilemiyordu. Bavua meydanında bulunan İçişleri Bakanlığı ile kısa temaslar yapıyor, büroları çekip çeviriyor, makamında kalıcılığını sürdürüyordu. Aralanmış pencerelerden odasına çiçek açmış leylakların kokusu ve serçe cıvıltıları giriyordu. Skandalların neden olduğu olayları düşünürken tatlı tatlı keyifleniyordu. Üstelik o skandallar iki kez parti ileri gelenlerinin başını yemişti. Biraz uzak bir tarihte o skandalların yeniden hortlayacağı günü görür gibi oluyordu. Geçici zorluklara rağmen, mason localarında ve seçim komitelerinde estirilen yersiz fırtınalara rağmen, belediye seçimlerinde başarılı sonuçlar aldığını düşünüyordu. Tarım bölgesindeki belediye başkanları mükemmeldi. Halkın anlayışı öyle olumluydu ki birçok mali konuda saygınlığını yitiren ve adli kovuşturmaya uğrayan iki milletvekili ilçelerinde hala itibardan düşmemişlerdi. Oy pusulası listesinin çok iyi sonuçlar elde edemediğini kabul ediyordu. Felsefi düşünceler aklına geliyordu. Gerçekten insanları yönetmek sanıldığı kadar zor sayılmazdı. İnsan denilen davar sürüsü birinin kendini gütmesine boyun eğiyor ve uysal köpek gibi onun peşinden gidiyordu. Elinde bir gazete tutan M. Lacrel odaya girerek, ''Sayın Vali'' dedi, ''Bakanların istifası Cumhurbaşkanınca kabul edilmiş. Bakın, resmi gazete bu haberi yayınlıyor.'' Vali Worm Clavelen gevşek gevşek hayallerine dalıp gitmişti. Mellakrel uzun galyalı bıyıklarıyla oynadı, beyaz fayans üzerindeki mavi noktalara benzeyen göz bebeklerini kımıldattı. Bir şey söylemek istiyordu. Nitekim şöyle dedi. Hükümetin düşüşü başka türlü yorumlandı. Vali, sahi mi? Diye sordu. Tabii sayın vali, zaten bu kesindi. Mademoiselle Claudine Danova hükümetin yakında düşeceğini önceden söylemişti. Vali omuzlarını silkti. Böylesi bir kehanetin gerçekleşmesinin hiç de olağanüstü bir şey olmadığını yeterince biliyordu. Ama yerel olayları derinliğine izleyen ve böylesi saçmalıkların herkese yayıldığını iyi bilen Lacrel, çok geçmeden şehirde dolaşan 3-4 safsatayı anlattı. Bu masallardan M.D. Gromans'ın hikayesi ilginçti. Azize Radegon, ziyaretçisinin herkesten gizlediği sorusuna şöyle cevap vermişti. Merak etmeyin Sayın Kont, karınızın karnında taşıdığı çocuk sizin öz yavrunuz. Sonra Lacrel, lafı hazine olayına getirdi. Belirtilen yerde iki Roma sikkesi bulunmuş, aramalar devam ediyormuş, üstelik sağlığı düzelen insanlar görülmüş. Bu söylentiler hakkında genel sekreter belirsiz ve abartılı yorumlar yapmış. Vali Rom klavelini dinliyordu ama aklı başka yerdeydi. Küçük Danua, adı bile onu üzüyor, kafasını karıştırıyordu. Tuhaf düşünceli bir kimsenin kalabalık üzerindeki etkisi kendi zekasına baskın çıkıyordu. Ruhsal özellik taşıyan bu olay karşısında zekasını yanlış yönlendirmekten korkuyordu. Ortak sorunlar hakkında hayli katı olan düşünme tarzı bu korku yüzünden zayıf düşürüyordu. Lacrel'i dinlerken aynı korkuya kapılarak birden bağırdı. Böyle şeylere inanmam ben. İnanmıyorum. Yine de kuşku ve endişe içinde kalıyordu. Rahip Gitrel'in iyi saatte olsunlar konusunda ne düşündüğünü öğrenmek istedi. Ne de olsa zeki ve bilgili bir adamdı. Onu kuyumcu dükkanında bulmanın tam zamanıydı. Genç Rondono'ya gitti. Onu mağazasının arka tarafında bir iskemleye mıhlanmış vaziyette buldu. O sırada Rahip Gitrel, yuvarlak bir kapağın üstünde uzun bir ayaklığa yerleştirilmiş lal renginde bir vazoyu inceliyordu. ''Güzel bir çanak, öyle değil mi Sayın Rahip?'' diye sordu. ''Bu bir kudas kabı Sayın Vali. Kudas kabı ayin sırasında papazın dağıttığı mayasız ekmekleri içerir. Ruhun gıdasıdır. Ekmekler bir zamanlar gümüşten bir güvercinin içine konur, vaftiz su kaplarının içine atılır, ayin yapılan masalara, ermişlerin mezarlarına bırakılırdı. Bu kap 13. yüzyıl üslubunda süslenmiş. Sayın Vali bu üslup ağırbaşlı bir sadelik taşır ve görkemlidir.'' Dinsel eşya ve kutsal özelliği olan vazolar için çok yakışık alır. Mevorm Klavelen rahibi dinlemiyordu ama onun endişeli ve ihtiyatlı profilini gözlüyordu. İşte tam aradığım adam diye düşündü. İyi saatte olsunları ve Azize Radagond'u ondan başkası açıklayamaz. Cumhuriyetin ildeki en yüksek temsilcisi yüzünü gerdi, ruhunu katılaştırdı. Bir din adamının önünde zayıf zekalı, batıl inançlı ve saf görünmek istemiyordu. Rahip Gitrel konuşmasını sürdürdü. Evet Sayın Vali, bu güzel kuyumcu işini takdire değer Monsieur Rondon'u eski belgelere dayanarak yapmış. Paris'te en usta kuyumcular Saint-Sulpice meydanındadır ama daha iyisini yapamazlar, bundan eminim. Sayın Rahip, bizim kenti karıştıran iyi saatte olsunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi iyi saatte olsunlar Sayın Vali? Fransa kraliçesi Azize Radegond'la iletişim kurduğunu ileri süren şu zavallı kızdan mı söz ediyorsunuz? Çok kötü Mösyö. Bu zavallı çocuğun kafasını Clotaire'in sofu karısı karıştırıyor. Çeşit çeşit saçma şeyleri onun kafasına sokuyor. Bunlar iyi niyetten yoksun, ilahiyata da aykırı şeyler. Hepsi saçmalık Sayın Vali, hepsi saçmalık. Kafasında papazların saflığına dair birkaç ince alay kurmuş olan Mevorm Klavelen susmayı tercih etti. M. Gitrel gülümseyerek ekledi. Elbette kulak asılacak şeyler değil. Genç matmazelin dudaklarından dökülen sözleri Azize Radegond'un ona dikte ettirdiğine kimse inanmaz. Anlamsız, saçma, boş ve hafif laflar, hatta bazıları dine aykırı. Azize Radagont olsa kendini başka türlü ifade ederdi, hiç kuşkunuz olmasın. Vali, aslında şu Azize Radagont pek tanınmıyor. Mengitrel, kendinizi yanılgıdan kurtarın sayın vali, yanılgıdan kurtarın. Bütün Katolik dünyası Aziz Radagond'u saygıyla anar. Poitiers piskoposluğu ona canla başla bağlıdır. Azize'nin o piskoposlukta özel bir yeri vardır. Bir zamanlar onun erdem dolu eylemlerine tanıklık etmiştir. Vali, evet sayın rahip, özel bir yeri. Megitrel, inançsızlar bile o büyük simaya hayran kalmışlardır. O ne görkemli bir tablo sayın vali. Erkek kardeşinin kocası tarafından öldürülmesinden sonra Clotaire'in ünlü karısı Noyon'da Piskopos Medra'nın yanına sığınır. Fransa kraliçesi Radagon, Azize, Kral 1. Clotaire'in karısıydı. 520'de doğmuş, 587'de ölmüştür. Kraliyet ailesini lekeleyen günahlar sonucu isyan etmiş, saraydan kaçarak Poitiers'de Saint-Croix Manastırı'nı kurmuştur. Kendisini Tanrı'ya adaması için Piskopos'a yalvarır. Aziz Medar şaşırır, tereddüt eder, evliliğin bozulamayacağını ileri sürer. Gel gelelim Radagon, dünyadan ele tek çekenlerin başörtüsüyle başını örtmüştür. Yüksek papazın ayaklarına kapanır, papaz Azize kraliçenin ısrarına yenik düşer ve Yaman hükümdarın öfkesine göğüs gelerek bu ermiş kurbanı Tanrı'ya sunar. Vali, ama sayın rahip, bunun gibi bir piskoposun sivil iktidara göğüs germesini onaylar mısınız? Bir katil karısının isyanını destekler misiniz? Tuhaf, eğer siz de böyle düşünüyorsanız düşüncenizi öğrenmek isterim. Megitrel, ne yazık ki öyle sayın vali. Ben ermiş medar gibi azizliğin ışıklarına bürünmüş değilim. Onun gibi Tanrı'nın iradesini olağanüstü koşullardan ayırt edemem. Bugün bereket versin bir piskoposun sivil iktidar karşısında uyması gereken kurallar açıkça belirtilmiştir. Sayın vali, herhalde hatırlarsınız. Turkuvan piskoposluğuna atanmam konusunda hükümetteki dostlarınıza beni önerdiğiniz zaman Konkorda'nın bütün koşullarını kabul ettiğimi bildirmiştim. Konkorda, dinsel konular hakkında Papa ile hükümet arasında yapılan anlaşma. Hem mütevazı bir kişiyim, tarihin büyük sahnelerine ne diye kendimi bulaştırayım. Dul kadınların örtüsüyle kapanan Azize Radagon, Poitiers'da Saint-Croix Manastırı'nı kurdu, 50 yıla aşkın bir zaman boyunca orada yaşadı ve sıkı bir çileciliğin pratiklerini gerçekleştirdi. Katı bir perhize ve oruç günlerine riayet etti. Vali, sayın rahip, siz bu hikayeleri öğrencilerimize anlatırsınız. Mademoiselle Danua'nın Azize Radagon'la iletişim kurduğuna inanmıyorsunuz. Sizi kutlarım. İlimizdeki bütün papazların sizin kadar mantıklı olmalarını dilerim. Ne yazık ki bu isterik kız gerçekten isterik. Hükümete saldırıyor. Papazlar da ağızları bir karış açık onu dinlemeye koşuyorlar ve tükürdüğü bütün rezillikleri alkış tutuyorlar. Megitrel, uygun zamanı bekliyorlar sayın vali. Uygun zamanı bekliyorlar. Kilise bir mucizenin belirtilenin ortaya çıktığı bir yerde son derece ihtiyatlı davranmalarını öğretmiş onlara. Sizi temin ederim ki böyle olağanüstü şeylerden ben de çok kuşkulanırım. Vali, laf aramızda söyleyin bana, mucizelere inanıyor musunuz sevgili rahip? Mengitrel, usulüne uygun biçimde saptanmayan mucizelere ben de pek inanmam doğrusu. 7. ayrımın sonu, sayfa 89.